Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bugün bir cemaati, bir medresesi, bir ekolü, arkadaş grubu olmadığı halde 7 yaşında hafız olmak için bir medreseye girdiği günden beri, tam 7 asırdan beri adı kavga konusu olan bir insanı konuşacağız. 7 yaşlarında hafız olmak için bir medreseye kondu. Hocaları onun zekası üzerine dersler, konuşmalar, oturumlar yapmaya başladılar. 17 yaşında fetva icazeti aldı. 18 yaşında ilk kitabını yazdı. İlk fetvası, ilk kitabı piyasaya bomba gibi düştü. İbn-i Teymiye, Takiyyüddin İbn-i Teymiye. Annesinin verdiği isim Ahmet bin Teymiye. Onu ailesinin içinde Takiyyüddin diye anmışlar. İbn-i Teymiye ise artık markadır. Takiyyüddin midir, Ahmet midir, Mehmet midir önemli değil. İbn-i Teymiye marka. Mesela dedesi de çok saygın bir Hanbeli alimi, büyük alimlerden. Ama İbn-i Teymiye denince Takiyyüddin İbn-i Teymiye anlaşılıyor. Marka olarak ailenin ismini kendisine hasretmiş bir insandan söz edeceğiz bugün. Özellikle tekrar vurgulamak istiyorum. Ömer bin Hattab radıyallahu anh nasıl tek başına bir adam, bir cemaatin başı değil, bir mezhebin başı değil, bir medresenin yöneticisi değil, bir grupla beraber hareket etmemiş, Müslüman doğmuş, Müslüman olarak ölmüş, siyasetle meşgul olmuş bir insan ama tarihin her döneminde Ömer bin Hattab Müslüman olduğu günden beri tek isim olarak anıldığı gibi İbn-i Teymiye de bir cemaatin başı olmadığı halde ve özellikle adına kurulmuş bir dernek, vakıf gibi bir ekolün etrafında da yaşamadığı halde İbn-i Teymiye markadır, isimdir. Ve çok enteresan bir şey daha kardeşler, sağlığında devlet tarafından, yani İslam devleti tarafından ve onun emsali ya da ondan daha üstün veya ondan daha küçük olan alimler tarafından yoğun bir baskı altına alınmış, fikirleri dizginlenmeye çalışılmış birisi olduğu halde onun hakkında en ağır ithamları yapan ulema bile onun bir yönünü muhakkak övmüşlerdir. Ya zühdünü, dünya malına tenezzülsüzlüğünü övmüşlerdir. Ya da ibadetini övmüşlerdir. Bir şeysini muhakkak övmüşlerdir. Onu seven talebeleri, hayranları elbette onu zaten övüyorlar. Bir kusuru yok gibi, yani masum bir insan gibi onu takdir ediyorlardır. Bunu normal karşılıyoruz. Ama İbn-i Teymiye'yi Sübki denen meşhur Şafii alimi ya hakkında kitaplar yazmış. Bu adamın kitabı okunmaz, bu adam batıl şeyler söylüyor demiş. Sorulduğunda da belli yönlerini övmüşler. Düşmanları bile onda övülecek şeyler bulmuşlar. Böyle bir insandan söz ediyoruz. Ancak kardeşler, bazı kuralları iyice ikrar ettirmeden beynimize ne İbn-i Teymiye'yi konuşmanın bir yararı var, ne de filan alimi, filan meşhuru konuşmanın bir yararı var. Bu kurallar aslında insanın konuşulduğu, filan meşhur kimsenin konuşulduğu her toplantının başında bir kere tekrar edilmelidir. Aksi takdirde biz nefislerimizin hoşuna gidecek. Bir kısım mümini memnun edecek, bir kısmını da üzecek sözler söylemiş oluruz. Birinci en büyük kural, biz bir kişinin sadece masum olduğuna iman ediyoruz. Masum, günah işlemez insan demek. Bu bir kişidir yeryüzünde. O da Abdullah'ın oğlu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ondan önceki peygamberler de şüphesiz o özelliği taşırlar. Muhammed aleyhisselamın dışında ona en yakın olan Ebu Bekir de dahil, Ali, Osman, Ömer de dahil olmak üzere masum yoktur. Bütün Ademoğlu, Adem'den gelen herkes hata içinde yaratılmıştır. Peygamberleri de Allah özellikle makamları gereği koruduğu için masumdurlar. Yoksa peygamberler gördükleri bir eğitimden sonra artık hata yapmıyorlar, hep doğru işler yapıyorlar şeklinde değil. Ruhul Kudüs, Cebrail aleyhisselam onların sürekli yanında bulunduğu için, melek denetimini aşamadıkları için hata yapmıyorlar. Yaptıkları hata Allah'a ve getirdikleri dine mal olurdu. Onun için Allah onlara hata yaptırmadı. Yoksa onlar da insan çocuğu. Onlar da hata yapar Adem'in çocuklarından. Meleklerden değiller. Bu kural İbn-i Teymiye'yi konuşurken de geçerli, Ebu Hanife'yi konuşurken de geçerli, Halid bin Velid'i konuşurken de geçerli. Masum insan yoktur. Peygamberler hariç. Herkes hatakardır. Hata yapmaya müsaittir. Biz insanların hatalarını onların yok sayılmaları ya da bizden, bizim onlardan olup olmayacağımızı belirleyeceğimiz kural olarak görmüyoruz. Hata ile hıyaneti ayırdığımız için. İkinci kuralımız, sevgili peygamberimiz de dahil, Abdullah'ın oğlu Muhammed aleyhisselam da dahil, Allah'tan başka hiç kimse övülürken sınırsız övülmez. Yerilirken de sınırsız yerilmez. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Meryem'in oğlu İsa'ya yaptığı gibi Hristiyanların beni abartıp durmayın buyuruyor. Allah'ın kulu Muhammed deyin. Kulluk standartlarını aştırtmayın bana. Hristiyanların ve önceki peygamberlerin ümmetlerinin, peygamberlerinin mezarlarını ibadethaneye çevirdiği gibi siz benim mezarımı ibadethaneye çevirmeyesiniz. Kulluk ettiğiniz ben değilim, Allah'tır demeye gelen ikaz bu. Sevgide ve yermede sınırsızlık bu ümmette yoktur. Ne kadar hak ettiği kadar herkes sevilir. Zira fani ebedilik karakterinde övülmez. Hatası önceden tescil edilmiş olan sonsuz bir yergiye tabi tutulamaz. İman esasımızdaki inceliklere aykırı şeyler bunlar. Allah Teala cehennemlik olduklarını söylediği ehli kitabın bile içinde insaflıların olabileceğini söylüyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde alkole bulaşan bir sahabi alkole bulaşmış. Ashab-ı kiram onu yakalamışlar. Peygamber aleyhisselam efendimizin de muttali olduğu, gördüğü bir yerde onu azarlıyorlar. Dövüyorlar. O arada da utanmıyor musun? Ne biçim Müslümansın? Sen dinden mi çıktın? Edepsiz filan işte içkici birine, ayyaş birine ne muamele yapılacaksa onu yapıyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem dövülen hem de hakaret edilen
bu zatın bu karşılaştığı pozisyonu görünce buyuruyor ki durun bakayım, durun. Niye şeytana yardım ediyorsunuz ki siz? Bu adam Resulullah'ı seven birisi. Hiç mi bu iyiliğini görmüyorsunuz bunun? Adamın alkolüne kafayı taktınız, adama gavur muamelesi yapıyorsunuz. Alkolü kadar kınayın, Resulullah'ı seven bir mümin kadar da takdir edin bunu. Bu dengedir. Ümmeti Muhammed denge ümmetidir. Ümmetün vasatun bu demek. Denge ümmetiyiz biz. Alkol kadar nefret ederiz, takvası kadar da takdir ederiz. Bir başka kuralımız, çevresinden, yaşadığı asrın şartlarından etkilenmemiş bir insan, dünyada yaşamamış insan olmalıdır. Hem dünya şartlarında yaşamak, hem de çağından etkilenmemek mümkün değil. Nasıl Nuh Aleyhisselam'ın çağında yaşayanlar, o çağdan etkilendiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin çağında yaşayanlar da o çağdan etkilendiler. Ebu Hanife de kendi çağının şu kadar bu kadar kültüründen etkilenen birisidir. Nitekim Ahmet bin Hanbel ondan yaklaşık 100 sene sonra gelen biri olarak hadislerin daha çok yayıldığı bir ortamın Müslümanı olduğu için o Ebu Hanife'den farklı bir şekilde etkilenmiştir. Onun için biri bir mezhep gibi, öbürü öbür mezhep gibi hissedilmektedir. Aslında aynı şeyleri, aynı sesi çıkarıyorlar. Bu da önemli bir kural. İnsan düşünüp tartışırken, İbn-i Teymiye olsun veya başka biri olsun, yaşadığı asrı bilmeden herhangi bir şekilde onun hakkında hüküm vermek zulme düşürebilir insanı. Bir başka husus kardeşler. Bu İbn-i Teymiye için de geçerli. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin biricik torunları için de, hanımları için de geçerli. Hepimiz için geçerli bir gerçek. Allah azze ve celle her insana bir rol takdir buyurmuştur. Bunun için filan insanı filan köyde yaratmıştır. Filan insanı filan zamanda yaratmıştır. Onun o zamanda o köyde yaratılması, aynı karakterde bir insanın başka bir köyde yaratılması, bunlar hepsi Allah'ın planında, taşların bir yere oturması için gerekli şeylerdir. Taşlar yerine otursun diye Allah, Ebu Hanife'yi gerektiği zamanda yaratmıştır. Ahmet bin Hanbel'i de Ebu Hanifeciliğin çizgiyi aşmaya başladığı zamanda yaratmıştır. İnsanların gribe yakalandığı zamanda, kış zamanında portakal mandalina yaratıyor Allah. İnsanların henüz grip olmadıkları, esnedikleri zamanda, gömlekle dolaştıkları zamanda da karpuz yaratıyor. Meyveleri böyle bir rol gereği Allah, yaza uygun, kışa uygun, bahara uygun yarattığı gibi İbn-i Teymiye'yi de gerektiği zamanda, Selahaddin Eyyubi'yi de onun gerektiği zamanda, Fatih Sultan'ı da Bizans'ın en çökmesine yakın zamanda yarattı. Bizans'ın Avrupa'nın en güçlü olduğu zamanında Sultan Fatih yaratılsaydı, o rolleri oynamak isteseydi, Yıldırım Beyazıt gibi bir hatıra olarak gelip geçecekti içimizden. Sadece Sultan Fatih'in dev görüntüsü yok ortada. Onu fatihleştirecek ortamı yaratan Allah var ortada. Ve Bizans birbirine düşmüş, kuşatılmış surlarına rağmen melekler dişi midir erkek midir diye tartışırken gelen Fatih, dev bir Fatih oldu. Bizans'ın attığı oku isabet ettirdiği zamanda gelseydi Fatih, işte 11 yaşında da gelmişti, olmadı, o zamanki gibi olurdu. Yani hepimizi buna, herhangi bir Müslüman, Firavun, herhangi bir kafir de dahil olmak üzere her insanı Allah, hatta her keçiyi, her tavuğu bu yeryüzündeki muhteşem planına uygun zaman ve zeminde yaratmıştır. Onun için keşke ya şu Sultan Fatih şu Fransız ihtilalinden sonra yaratılsaydı. Eh be, Fransızlara meydan okusaydı. Kanuni şuraya 20 sene önce gitseydi Viyana'ya diyemezsin sen. Ne zaman en uygun duysa Viyana'ya gitmesi, onu o gün yarattı Allah. Yani 20 sene önce kalıpları yetişmedi. İşte annesi babası geç evlendi, onun için Viyana'ya mı gönderdi diyeceksin. Yani dil böyle. Dakikalık bir gecikme yok Allah'ın planında. Ahmet'i yetiştiremedi de Allah Mehmet'i onun yerine koydu. Yok böyle bir şey. Her şey değil Ahmet Mehmet, insanın bir nutfe değil, toprak bile olmadığı, Adem Aleyhisselam'ın ses getirmez bir boş küp gibi olduğu zamanda bile Allah'ın planı binlerce sene öncesinden hazırdı. Hangi yörede hangi ağacın yaratılacağı hazır olduğu gibi o da hazırdı. Bu da büyük bir hakikat, bunu unutmuyoruz. Kimi konuşuyorsak, kendimizi düşünüyorsak, çocuklarımızın üzerinde bir plan varsa, çocuklarımızı konuşuyorsak, bizden önceki babalarımızın üzerimizdeki hatalarını konuşuyorsak, 20 sene önceki taktiklerimizi, yanlışlarımızı, doğrularımızı konuşuyorsak, bu büyük planın parçası olduğumuzu unutmadan konuşuyor olmamız lazım. Ve bir hakikat daha kardeşler. O da şudur. Biz ümmeti Muhammed olarak elimizde Kur'an var. Elimizde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem var. Ölçüsüz ümmet değiliz. Kur'anlı bir ümmetiz. Dolayısıyla insana bakarak Allah'ı tanımayız. İnsana bakarak hakkı tanımayız. Hakka bakarak, Allah'ın kitabına bakarak insan tanırız. İbn-i Teymiye, Ebu Hanife, Malik bin Enes, Ahmet bin Hanbel, Muhammed bin İdris-i Şafii, iyi adamlar olduğu için Müslümanlık bizim hoşumuza gitmedi. Onlar İslam sayesinde iyi oldukları için biz onları sevdik ya da beğenmedik. Biz ABC insanını Kur'an'a ayarlarız da Kur'an'ın süzgecinden eleğinden geçerse ona iyi deriz. Elekten geçmeyene, Kur'an'ın eleğinden geçmediği için, peygamber hadislerine paralel düşmediği için bir insana kötü diyebiliriz. İyi konuştuğu için, iyi yazdığı için, vakfı, serveti büyük olduğu için kimse iyi olmaz, kimse kötü olmaz, böyle bir şey yoktur. Bu da şunu gösteriyor. İnsan madem hatasızlık maskesi giyemiyor, kimse kendi başına iyiliğin örneği, kötülüğün örneği olmuyor. O zaman biz insanları oldukları gibi alırız. Bize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabının bıraktığı mirasa uyumları kadar alır, uyumsuzluklarını da gideriz. Aldığımız bir kilo portakala da yaptığımız gibi. Kalitesini alıyoruz, kabuğunu atıyoruz, çürüğünü bir kenara atıyoruz. İnsan da böyle. Çok farklı değil portakaldan. Alim olsun. Hatasından söz edilemeyecek alim olmaz. İncelendiğinde ashab-ı kiramın üzerinde bile yığınla hata bulmak mümkündür. Şu mağaradaki iki adamdan birisi olan kişinin bile biz hadis-i şeriflerde bakıyoruz. Peygamberden ikaz aldığını görüyoruz. Ebu Bekir, sen yoksa o adamları küstürecek şeyler mi söyledin? Allah'ın dostlarını mı üzdün Ebu Bekir? Bana denmedi, Ebu Bekir'e dendi. Mağaradaki iki kişiden biri, Kur'an'la tescil edilmiş azametin sahibi, ama melek değil, masum da değil, doğal, ayıp da değil bunlar. Büyük muhaddislerden ya da cehtadil alimlerinden olan Zehebi'nin bu konuda alimleri, ümmeti Muhammed'in liderlerini değerlendirme konusunda çok önemli tespiti var. Siyerül Alam isimli kitabında belli yerlerde böyle serpiştirmeler yapıyor. Bunlardan bir tanesini diyor ki, biz bu ümmetin büyüklerini, ilimleri, hizmetleri, zekaları ve hayatlarındaki tatbikatlarına bakarak değerlendiririz. Zehebi diyor. Sonra devam ediyor. Bizim ilminden, ahlakından razı olduğumuz, beğendiğimiz ulemanın doğal olarak ortaya çıkacak hatalarını görmezden geliriz. koca alim sana bunu yakıştıramadım, sen de sapıtmışsın demeyiz. Ona da insan olarak yanılma hakkı veririz. Onu muhasebe edip şu kadar yıllık hizmetini yok saymayız. Buna rağmen yanlışını da taklit etmeyiz. Ondaki güzellikleri alır, yanlışıyla da onu baş başa bırakırız. Diyor İmam Zehebi rahmetullahi aleyh. Bu neyi karşımıza çıkarıyor bizim? Zehebi gibi bir adam, binlerce alim hakkında olumlu olumsuz kanaatler belirtmiş birisi, kimsenin masumluk karakterinde görülemeyeceğini, görmenin hata olacağını anlatan tespitini bize söylüyor. Kardeşler, İbn-i Teymiye'yi konuşacağız. Ama İbn-i Teymiye'nin doğumuna kadar olan süreci bir kere daha hatırlamamız lazım. İslam garip başladı biliyorsunuz. Bir kişiyle iki kişiyle başladı. Yedinci kişisi çocuk olan bir din olarak başladı. Gariplerin dini sadece 20 yılda zafere ulaştı. Allah lütfetti. Mekke'nin fethiyle beraber gariplik süreci bitti. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra onun ashabı her biri mobil vakıf haline geldiler. Şimdi biz vakıflar kuruyoruz. Müslümanların çocuklarını bize getirmelerini istiyoruz. Dernekler kuruyoruz. İlanlar veriyoruz, çocuklar bize gelsin diyoruz. Onlar mobil vakıf haline geldiler. Ashab-ı kiramın yürüyerek, yalın ayak, çıplak güneş altında Allah'a davet için gezdikleri yerler, klimalı bir arabayla bugün gezilecek olsa, insana kilolar kaybettirir. Binlerce kilometreyi dolaştılar. Allah'a davet ettiler. Ama gittikleri her yere, Peygamber aleyhisselamın yaptığını yapmak için gittiler. Allah'a iman et, Muhammed'e iman et, namaz kıl cennete gir. Zekat ver cennete gir dediler. Çiçeğe bak, bu çiçekler ne kadar güzel. Bu güzel çiçeklerin Rabbine iman et demediler. Kur'an kavanozundan ballar sundular insanlara. Ayet okudular sadece. Çünkü onlar da felsefe ve mantık bilmiyorlar. Kızıl bir cahillikten geldiler. İlk tek ve son Kur'an'ı öğrendiler. O Kur'an'ın açıklaması olan hadis-i şerifler öğrettiler. Dolayısıyla ashab-ı kiramın eğitimi sorun üretmeyen bir eğitim oldu. Yan tesiri olmayan ilaç gibi geldi insanlara bu. Sonra ashab-ı kiramın elinde imanla şereflenen yüz binlerce insan, kimi Hint kültüründen, kimi Yunan kültüründen, kimi şemanizmden, kimi filanca eski uygarlıktan etkilenmiş insanlardılar. Onlar gelince ashab-ı kiram gibi geçmişlerine ait kültürü sıfırlayıp atamadılar. Bilhassa Kadisiye'den sonra İslam'la şereflenen İran'dan gelen nesil ashab-ı kiramın şirki tekmeleyip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında saf olmadaki berraklığı maalesef gösteremediler. Çok zeki bir millet. Ebu Davud'undan, Müslüm'ünden vesaire o büyük muhaddislere, Ebu Hanife'ye kadar pek çok Allah dostu alim de onlardan çıktı. Biraz sonra göreceğimiz bir sürü sıkıntının kaynağı da onlar oldular. Sadece onlar değil. Ashab-ı kiramdan sonra gelen nesil beraberinde sorun getirerek geldi. Müslüman, Müslümanlıkta bir sıkıntı yok. Ama sorunlu Müslüman. İçinde hala hastalık kalıntıları var. Sağlam yürüyor ama mikrop bünyede dolaşıyor. İlk soğukta grip olup yatağa düşüyor. Böyle bir iman ehli nesil ortaya çıktı. O gelen nesil, yani ashab-ı kiramın eliyle Müslüman olan nesil, 100. yıldan itibaren, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonraki 100. seneden itibaren, İslam'ın içinde ekoller oluşmasına neden oldular. İlk defa imanın esaslarından birisi olan kadere imanla cedelleşilmeye başlandı. Vardır yoktur, etsek de olur etmesek de olur tartışmaları başladı. Bu dış güçlerin etkisi ama dışarıdan etki değil. Dış güçlerden intikal edenlerin beraberinde dezenfekte edilmeden getirilmiş sorunlarıydı bunlar. İslam o günlerinde dış güçlerin etkisinde kalacak bir din değil. Müslümanlar dış güç sorunu o zaman yaşamıyorlardı. Neden? Çünkü %100'e yakını kadınıyla erkeğiyle hepsi şehadete hazır bir ümmete dış güçlerin yapabileceği bir şey yoktur. Dünyalık birikintisi olanlar dış güçlerden etkilenerek İslam'a zarar verirler veya vermezler. Dış güçler dediğin enayi değil, ölümü göze almış insanlarla nasıl uğraşsın? Yermük'te kaç bin kişinin önünde, 70 küsür bin kişinin önünde 5-10 bin kişilik bir ordunun şehadete koşuşunu gördükten sonra Roma enayi mi niye bir daha gelsin? Bunun için o zamanki sorun mescitlerde üremiş bir sorun oldu. Neydi bu sorun? Kur'an'ın temeline ait şeylerde münazaralar, tartışmalar, görüş belirtmeler ortaya çıktı. Bu ciddi bir felsefe etkisiydi. Felsefe yani eski milletlerin, Yunan, bilhassa Yunan felsefesinin ciddi bir etkisiydi. Bu ikinci asrın sonlarına kadar şok edici etkiler yaptı. Ama yine camilerde, mescitlerde, meydanlarda bir gözle görülecek sorun değil. Laboratuvarda hissediliyor. Bunu Ebu Hanife anlıyor. İmam Şafii anlıyor ama Müslümanların, imamların, hocaların anlayacağı düzeyde bir sorun değildi bu sorun. Sonra Ebu'l-Hasan el-Eş'ari, Eş'ari mezhebinin imamı olan zatın himmetiyle Müslümanlar bu soruna karşı kelam ilmini geliştirdiler. Kelam ilmi özellikle dışarıdan gelen mikropları, imani mikropları kırmak için iç temizleme cihazı olarak geliştirildi. Ki buna Türkiye'deki yaygın imamlardan olarak bilinen, yani Hanefi mezhebi çevresinde bilinen Maturidi Hazretleri de buna dahil. Sadece o ikisi değil tabii. Yani 5-10 tane böyle sivrilmiş zat var. Bunlar kendilerini içeriye sızan bu mikrobu yok etmeye inhisar ettirdiler. Ciddi bir şekilde de çalıştılar. Gerçekten de bu mikrobu taşıyanlar barınamadılar. Kitaplarıyla, çalışmalarıyla toplum bunları dışladı. Çünkü mukavemet gösteren Eş'ariler, Maturidiler ve talebeleri çok ihlaslı, çok samimi çalışma yaptılar. 400. yıldan sonra, yani 2 asırdan fazla bir zaman bu çalışma ciddi bir şekilde toplumu korudu. Maalesef 4. asırdan sonra korkulan felsefe ne tehlike verecektiyse bunu kelam vermeye başladı. Şimdi felsefe şu açıdan tehlikeliydi. İbn-i Teymiye'yi konuşuyorum arkadaşlar. Ama İbn-i Teymiye'yi üreten anneyi babayı önce konuşuyoruz. Aksi takdirde İbn-i Teymiye'yi de anlamayız. İbn-i Teymiye'nin dedesini de anlamayız burada biz. Şimdi felsefe 100. yıldan sonra İslam toprağına girince ne zarar verecekti? Allah'a imanı, ahirete imanı sallantıya düşürebilecekti. Bunu yapıyordu nitekim. İşte kadere iman ne gereği var deniyordu. İşte cennet, mesela Mürciye mezhebini ele alalım. O dönemin sıkıntılarından biri. Tıpkı Hristiyanlıktaki gibi Mürciye diye bir ekol çıktı. Bunlar büyük de bir ekoller. Yani mescitlerde her yerde konuşuyor. Bunlar namaz kılıyorlar, oruç tutuyorlar, cihada gidiyorlar, şehit oluyor. Ama adamların inancı şu. Allah cehennem diyor ama korkutmak için diyor. Yakamaz Allah kimseyi. Niye kalıyor beyefendi? Hem erhamur rahimin olacaksın, hem nasıl yakacaksın? Acır yakamaz. Nereden biliyorsun? Aklım öyle diyor. Bir ekol. Bu neye teşvik ediyor? 50 sene sonra nasıl olsa yakmayacak Allah. Sonunda bir tövbeyle kurtulurum deyip namazı gevşetiyor. Cihadı gevşetiyor. Şeytan 150-200 sene sonrasının planları olarak bunu. Haricilik çıktı, bunun tam tersi. Niye sen hızlı nefes aldın? Ve hapşıracaktın. Niye elini ağzına koymadın? Peygamberin hadisini bilmiyorum, hapşırırken elini ağzına koy. Öldürün lan bunu, bu dini soğutuyor. Bu kadar. Yani ben bunu bir mübalağa anlatıyorum ama mantık bu. Biri dini toprağa gömüyor nostaljik bir hatıra diye, öbürü de alıp dinden minareler üretiyor. Kesiyor, doğruyorlar. Kestiklerinden biri de Ali İbni Ebi Talib radıyallahu anh'tır. Onu da bu mantıkla kestiler. Sen dinden çıktın deyip Ali'ye din uyguladılar. Bu böyle bu tip ekoller. Bunlar kelam ilminin gücüyle önce bir kenara çekildiler. Sonra kelam ilmi kendisi zararlı olmaya başladı. Aynı konular kelam kitaplarının konusu haline geldi. Neden? Çünkü kelam bir düşman cepheyi, bir mikrop ortamını yıkmak için çıkmıştı. Düşmanı çökertti. Çökertince kendisi tehlikeli olmaya başladı. Bu sefer kelamdan sorun üredi. Bu sorun 5. asrın ortalarına gelindiğinde Gazali'nin cihadıyla, İmam Gazali, Hüccetül İslam, İmam Gazali'nin cihadıyla ve büyük cihadıyla, Allah ondan razı olsun, büyük bir darbe yedi. Yani neredeyse Kur'an'ın yerine kelam kitapları konacaktı. Böyle bir tehlikenin sirayeti zamanında. Mesela batinilik mezhebi çıktı. Kelamın ürettiği sorunlardan biri olarak. Tabi her kelamcı böyle batıl biri değil. Fasık biri değil ama kitlenin mesleği bu bir demek. Meslek bu yani. Sorun üretiyor. Mesela batinilik çıktı. Batinilik bütün İslam alemini kuşattı. Bunlar özellikle İslam'ın bir gizli yönü var. Bir de açık yönü var. Açık yönü dediğin tavaf etmek, namaz kılmak. Enayilik dönüp duruyorsunuz Mekke'nin etrafında. Ne yapmamız lazım? Ruhun Allah'ın etrafında dönsün. Nasıl dönecek? Yum gözünü yumdum. İyi düşün, düşündüm. Hadi Allah kabul etsin. Hac yaptın sen. Gülmeyin arkadaşlar. Şimdi şeytana tapınan insanlar yok mu? Hiçbir sorun kalkmadı yeryüzünden aslında. İsmi değişti. Şimdi şeytana tapınan var, ineğe tapınan var. İnsanın şehvet organını put edinip tapınan var. Yeryüzü hala karışık. Kıyamete kadar da böyle devam edecek. Bunun adı imtihan. Bu bataklıklardan çıkıp sabah namazına gidenler kurtulacaklar. Bu bataklığın bir tür adı internet tutkunluğudur. Dizi film tutkunluğudur. Bakmayın siz onun modern bir ismi olmasına. İşte bahsettiğim batinliğin bir çeşidi. Şimdi insanlar kalbin temiz olsun demiyorlar mı? Batiniliğin bir numaralı sloganıdır bu. Kalbine bak sen. Bunu camideki de söylüyordur, kilisedeki de söylüyordur. Bu Gazali ile beraber batinilik büyük bir darbe yedi. Ama şöyle bir sorun oldu. Gazali bu vahşiyi yaraladı. Çok ağır yaraladı hem de. Gazali'nin beceremediği bir iş daha vardı. Gazali 55 yaşında vefat etti. 45 sene kendisi de kelamcı ve felsefeciydi zaten. İçinde yaşadığı sistemin bataklığını içinde gördüğü için Allah'a dönüp istiğfar edip bu felsefe ile savaşmaya başladı. Savaşırken de savaş taktiği olarak daha önce onlardan aldığı F-16'ları kullandı. Sıkışınca yedek parçayı gene onlardan istedi. Kelam ve felsefeden istedi. Dolayısıyla vahşiyi yaraladı ama öldüremedi. Gazali'nin vefatı ile beraber bu yaralı topluma daha hızlı saldırmaya başladı. Bu sefer tasavvuf ismini aldı. Batinilikte tasavvufun içine sızmalar oldu. Fıkhın içine sızmalar oldu. Tefsire, Kur'an'ı anlamaya sızmalar oldu. Sorun öyle bir Gazali ile filan halledilemeyecek boyutlara ulaştı. Ama Gazali rahmetullahi aleyh çok büyük bir servet bıraktı. Yani onun eserlerinden istifade edenler, ihyasından, ondan sonra özellikle Tehafetül Felasifesi var. Felsefenin sapıklıkları diye kitap yazmış. Ama enteresan, sonra gelen İbn-i Teymiye ve talebeleri felsefenin sapıklıkları diyenen Gazali'nin yazdığı felsefenin sapıklıkları kitabı için sapıklık türlerinden biri de bu diyor. Çünkü F-16'larla savaşmış, yedek parçaları gene onlardan alıyor, ondan dolayı. Yani bu sefer 6. asırdan sonra Kur'an-ı Kerim tıpkı bugünkü gibi. Tekrar söylüyorum. Tıpkı bugünkü gibi. 500 puan SBS'yi tutturamayan büyük liselere, kaliteli liselere giremeyecek çocukların işsiz kalmamak için ve ahiretini, annenin babanın ahiretini kurtarması için medreselere verildiği duruma düşünmüş. Kur'an değerli değil. Felsefe biliyor musun? Bilmiyorsun. Ne anlarsın sen? İşte İbn-i Sina'nın da burada, büyük Farabilerin, İbn-i Sina'ların felsefeyi din haline getiren büyük isimlerin de etkileri var. Bu isimleri tenkit için söylemiyorum. Süreci sadece anlatıyorum. Tarihi anlatıyorum arkadaşlar. Bu isimler hakkında zaten biraz önce kural koyduk. Kimse hakkında kendisi bir beyanda bulunmadıkça, açık aleni bir dalaleti olmadıkça 5 kuruş eder etmez diye bir şey söyleme hakkına sahip değiliz. 7. asrın içine girildiğini, yani 601'lerden itibaren tehlike abartıldı. Biraz sonra örneklerini zikredeceğiz. Mesela çok enteresan arkadaşlar, sadece örneğimiz olsun diye. Ümmeti Muhammed Firavun'a lanet etti. Geldi Muhiddin İbni Arabi, dedi ki Firavun'a niye lanet ediyorsunuz? Allah dostlarından biridir o, dedi. Sen ne diyorsun, dediler. Ne diyeceğim, Allah odur zaten, dedi. Cevabı hazır. Kur'an demiyor mu ben sizin büyük Rabbinizim, dedi. Ene Rabbukumul A'la, dedi diyor. Kur'an söylüyor onun büyük Rablerden biri olduğunu. İnsanlar silahını kapıp bunun üzerine yürümeye geldiler. Bir kısmı da bu tarikat ehli bir adam. Bir bildiği var, biz anlamıyoruz bundan. Her anlamadığın işe karışma. Çekil, deyipler. Muhiddin İbni Arabi büyük bir kuyuya mini bir çakıl taşı attı. Bunu bütün insanlar arasın dendi. Konyalı Sadettin Konevi diye birisi de aldı onun bu sözlerinden, din ihdas etti. Din ihdas etti. Ortaya şöyle bir sorun çıktı. Kur'an kullanılarak, hadisler kullanılarak, İslam kullanılarak Yunan felsefesinden din çıkarıldı. Muhiddin İbni Arabi Endülüs kökenlidir. Avrupa kafalı zaten. Geldi Avrupa kültürünü, o zaman da Avrupa'dan çekmiş Müslümanlar demek ki. Avrupa'dan getirdiği mikropları Müslümanlara taşıdı. İbni Teymiye doğduğunda bu sorun Bağdat'ı, Şam'ı, Mısır'ı, her yeri kuşatmış durumdaydı. Sadece Anadolu'da yeni kurulmakta olan Osmanlı Devleti ve Anadolu'ya sığınmış olan Anadolu Selçuklularında bu yaygın değildi. Ama Selçukluların bir de Bağdat macerası var. Asıl Selçuklu kökeninin Bağdat macerası var. Bağdat Selçukluları fitnenin başında zaten. Yani onlar da bu fitneye alet oldular. Sadece Osmanlılar, yani Arapça tercüme sorunu ve coğrafi olarak Şam'dan, Bağdat'tan, Mısır'dan çok uzakta oldukları için, yani İznik nere, Şam nere mesela, böyle bir iletişim imkanı da olmadığı için onlarda hala böyle bu tür akide, bu tip sapıklıklardan manzara görülmüyor. Şimdi hicretin 6. yüzyılı bittiğinde itikat olarak böyle bir sorun ortaya çıkmıştı. Bu sorunun beraberinde bir de Haçlı fırtınaları esiyor. Moğollar, Tatarlar da doğudan geliyorlar. 6. asır, 7. asra intikal ettiğinde İbn-i Teymiye gözünü dünyaya açtığında İslam toprağı bir müceddit bekliyordu. Gazali'nin başlatıp bitiremediği, Ömer bin Abdülaziz'in başlayıp bitirdiği, ümmeti Muhammed'e imanını tazeleyecek, Kur'an ve sünneti bir numara yapacak bir insan bekleniyordu. İnsanın eğitimi Kur'an üzerinden olmalı, düşmanın silahını da tanıyor olması lazım. Bir Hristiyanlık propagandası da ciddi bir şekilde söz konusu. Bir de sapık mezhepler söz konusu. Bu bahsettiğim birkaç örneğini verdiğim mezheplerin sapıklıkları da var. Burada arkadaşlar İslam ülkesinde yani halife var. Gerçi İbn-i Teymiye doğduğunda 5 yıl önce halifelik de bitmişti. Hulagu'nun orduları Abbasi halifesini bir oturduğu halıya rulo gibi yapıp diçliğe atmışlar. Ve hilafeti kaldırmışlardı. Halifesizlik dönemine ait bir çocuk İbn-i Teymiye. Biraz sonra göreceğiz. Etkilenme nedenlerinden birisi de bu. Ama her halükarda mesela Şam'da daha rahat bir ortam var. Memlukiler Mısır'da rahat bir hayat yaşıyorlar. Fakat idarecilerle alimler arasında şöyle bir ilişki var. Şimdi idareciler mesela Mısır'da Memlukiler resmen köle adamlar. Türkistan kökenli köle herifler. Mısır'a köle olarak getirilmişler. Sarayda alavara dalavara kral olmuşlar. Kader getirmiş onları yukarı. Herkese bir rol biçmiş ya Allah. Enteresan bir şekilde adamlar İslam toprağının en önemli parçalarından birini idare ediyorlar. Mısır'ı idare ediyorlar. Şam henüz Moğol istilası görmemiş. Haçlıların baskısı altında ama Şam'da da Memlukilerin temsilcisi olan yöneticiler var. Şimdi bunlar halk rızasıyla iktidara gelmiş kimseler değil. Kökleri idarecilikten gelen kimseler değil. Yani hilafet gibi bir müesseseyle 6 asır yaşamış bir milletin başına tepeden inmiş bunlar. Her an bunların uzaklaştırılacağını az çok onlar da tahmin ediyorlar. Bu sebeple ulema ile araları çok iyi. Ulema ile aralarının iyi olması ne demek? Alimlerin en üst bürokrat kadar rahat yaşamaları demek. Ne buyurursunuz efendim diye sık sık onlara soruyorlar. Onlar da bir daha da sorulsun ne buyurursunuz diye en hafifinden alıyorlar bu işi. Bir de enteresan bir nokta daha var. Mesela Şam'da bir Maliki müftülüğü var. Bir Hanbeli müftülüğü var. Bugünkü deyimi kullanıyorum. O zaman kadı adı veriliyor. Mahkemelerde ondan sorumlu çünkü. Bir Hanefi var, bir Şafi var. Bu bilinçli bir şekilde idareciler tarafından pohpohlanıyor. Oraya kaliteli bir Hanefi getiriliyor, buraya Şafi getiriliyor. Dolayısıyla güç dörde bölünmüş olarak Şam valisinin önünde duruyor. Beğenmeyeceğim Maliki'yi, gidiyor Şafi'ye, caiz değil mi diye soruyor. Dördünün de olurunu toplamak zor, dördünün de tepkisini çekmek zor. Bir tanesiyle işi idare ediyorlar. Ulema ile siyasetçiler arasındaki bu aldı verdiler, ilimde otorite bırakmamış bu sefer. Halbuki İbn-i Teymiye'nin doğduğu asır, yani 6. ve 7. asır, ilmin zirvede olduğu asırlardır. Çok büyük alimler yetişmiş ama şaka maka alimler değil yani. Ebu Hanife düzeyinde değilse, Şafii düzeyinde değilse bile sıradan olmayan alimler yetişmiş. Fakat ilmin kendisinde heybet yok. Ve Bağdat çökmüş. Bağdat'ın, yani hilafet merkezi olan Bağdat çökmüş. Bağdat'la beraber ilimde düşüş oranı da ya da alimlerin heybetinde düşüş oranı da çıkmış. Bu arada işte Allah'ın o büyük ezeli planında, ebediyete kadar uygulanacak olan o ezeli planında arkadaşlar Allahu Teala İbn Teymiye'yi gönderiyor. İbn Teymiye Urfa doğumlu. Harran denen yerde doğmuş. 6 yaşındayken o Moğollar Urfa'ya geliyor diye Şam'a kaçmışlar. Dolayısıyla İbn Teymiye bu toprakların, yani bu şu andaki Anadolu topraklarının çocuğu. İbn Teymiye'nin arkadaşlar 4 temel karakteri var. Ortaya çıkarken İbn-i Teymiye 10 yaşında, 20 yaşında, 67 yaşında vefat etmiş. Yani o her 10 yaşında 4 kelime İbn-i Teymiye ile beraber sıyrılmış. İlim, amel, kılıç, kalem. İbn-i Teymiye demek ilim, amel, kılıç ve kalem. Ciddi bir şekilde cihatlara katılmış. Valilerin, halifelerin korkup kaçtığı yerlerde onları kılıcıyla kaçamazsın diye cephete tutmuş, en önde savaşmış. Yazı yazıyor, yazısı tesir ediyor. Kılıcını alıyor, millet peşinden gidiyor. Konuştu mu zaten duramıyoruz. Enteresan bir espri noktası vardır. Tarihte biliyorsunuz Müslüman olduğu halde en çok katliamı Haccac İbni Yusuf Es-Sekafi diye birisi yapmış. İşte bildiğiniz gibi ashab-ı kiramdan da öldürdükleri var. Yani 20 bin kişiye yakın insan öldürdüğü mahkeme kararlarıyla. Kendisinin kurup savcı hakim olduğu mahkemelerde 20 bin kişiye yakın insan öldürdüğü söyleniyor ama o kadar büyük değildir, 19 bindir. Yani 10 bin değil ama öldür. Çünkü sus mus yapmış bütün İslam alemini. Ne hırsızlık var, ne bir şey var. Sessiz bir İslam alemi çıkarmış. Uzun yıllarda Irak bölge valisi olarak iktidarda kalmış. Şimdi çok enteresan bir şekilde katliamıyla meşhur, insan öldürmesiyle meşhur bir isim. Bir gün birisine sormuşlar, nasılsın? Elhamdülillah demiş. Haccac'ın kılıcından kurtuldum, bana isabet etmedi. İbn-i Teymiye'nin de kaleminden kurtuldum, ne isteyeyim Allah'tan demiş. Şimdi birinin kılıcından kurtuldun mu yetiyor sana, birinin de kaleminden kurtuldun mu yetiyor. Yani kılıç gibi bir kalemi var. Biraz sonra eserlerinden örnekler göreceğiz inşallah. 1263 yılında, yani Osmanlı'nın şu çadır devletini kuracağı yıllarda, yani Osmanlı'nın devlet olmaya çalıştığı yıllarda, 1263 yılında, 661 yılı yapıyor bu hicri rakamla, 1263 yılında İbn-i Teymiye doğmuş. Şimdi kardeşler, tekrar İbn-i Teymiye'nin doğduğu yılların siyasi coğrafyasını hatırlayalım. Osmanlı Devleti'nin kuruluş yılları dediğimize göre yıkılmak üzere olan bir Selçuklu var. Demek ki bundan anlıyor. Yıkılmış, Bağdat'ta yıkılmış hilafet devleti var önümüzde. Peş peşe gelen ve yakıp yıkan bir Haçlı orduları var. Doğudan da Hulagu'nun orduları, Tatarlar, Moğollar geliyorlar. Artı batınilik içten içe yiyor. Batınilik kökeni de Rafiziler, yani bu İran diyelim. Ve Selçuklu Devleti eriyor. Onun yerine yeni yeni bir devlet kuruluyor. Osmanlı Devleti kuruluyor. İbn-i Teymiye'nin doğduğu dönem bu dönem. Bunun Türkçesine siyaset yok. Devletin sınırı diye bir şey yok. Hayat güvencesi yok. İmanını fitneden korumak çok zor. İbn-i Teymiye'de, yani İbn-i Teymiye'nin doğduğu toplumda canını kurtarıyorsun Moğollardan, Haçlılar tehlikesi var. Haçlılardan kurtarıyorsun, halifenin adamlarından bir adamsın diye seni yakalıyorlar. Ondan kurtuldun, batınilik imanınla oynuyor. Filan batıl mezhep gelip imanını sallıyor. Böyle bir dönemde İbn-i Teymiye doğdu. Şimdi arkadaşlar, İbn-i Teymiye mezhepsiz bildiğiniz gibi. Hani biraz da halkça konuşayım anla. İbn-i Teymiye büyük mezhepsiz hem de. Çok büyük mezhep. Bu dönemde İslam adına mezhep mi var ki İbn-i Teymiye mezhebi olsun? Din gidiyor. Kabe'nin etrafında dönmeyi saflık olarak görüyor insanlar. Nerede Hanefilik? Nerede Hanbelilik o zaman? Nerede Şafiilik? Madem mezhep gerekiyordu, o anlamda, şimdi İbn-i Teymiye mezhepsiz diyenlerin anlamında, o mezhepsizler bu batiline cevap verselerdi madem mezhep kurtarıyordu insanı. Arkadaşlar, bir insanın yani tansiyonu var, doktor ona bir ilaç veriyor. Ayağı ağrınca da o tansiyonu tansiyon ilacından yiyor. Kolu kırılıyor, tansiyon ilacından yiyor. Bu yani her zamanın değişik bir rolü var. Her rol için Allah bir kulunu yaratmış diye bir söz söyledik. İbn-i Teymiye'nin zamanında mezhep diye bir sorun yok. İman diye bir sorun var. Din gidiyor. Bir kere daha yeryüzü böyle bir fitne yaşadı. İmam Rabbani Ahmet Faruk-ı Serhendi'yi gönderdi Allah. Benzer fitnelerin kopyası. Aynı şekilde Said Nursi'nin çıktığı yıllarda benzer yıllardır. Yani İbn-i Teymiye biraz sonra göreceğiz. Mezhepsiz değil. İftira. Büyük bir iftira bu. Sebeplerini de konuşacağız bu iftiranın. Ama özellikle mesele iman meselesine düşmüş. Namus meselesine düşmüş. Kimsenin mezheplerdeki fıkıh kitaplarına bakacak hali yok. Bir olay var mesela. İbn-i Teymiye'nin de bulunduğu bir yerde kadıya gelip birisi diyor ki dar bir durumdayım, Allah'ın hükmü nedir, ona göre hareket edeceğim diye bir soru soruyor. O da diyor ki İmam Züfer'e göre bunu yapman caizdir diyor. İbn-i Teymiye biraz önce dedik ki sözü fena bir adam, ayağa kalkmış, kadı bey kadı bey demiş, sana Allah soruyor, Allah'tan soruyor, sen Züfer diyorsun, Allah'ın adı ne zamandan beri Züfer oldu diyor. Şimdi bu mezhepsizlik tepkisi olarak görülüyor. Değil kardeşim. Bu mezhepsiz. Adam sana Allah beni hesaba çeker mi kıyamet günü diyor. Sen Züfer'in içtihadına göre çekmez desen doğruydu bu. Sen Züfer'i çıkarıyorsun adamın karşısına. O da tepkisini gösteriyor. Ne zamandan beri Allah'ın adı Züfer oldu diyor. Bakış tarzı önemli tabii. Kardeşler, İbn-i Teymiye çok erken yaşlarda zekasının bereketini gördü. Ama bülbülün çektiği dilindenmiş ya. İbn-i Teymiye 67 sene yaşadı. Son 34 senesinde 7 defa hapsedilmiş. Kalelerde hapsedilmiş. Hapse girerken ki en büyük baskı da yanına kalem kağıt almayacaksın demişler. Kalem kağıdı yasak. Ne yapmış arkadaşlar? Talebe almış yanına ziyaretçi kılığında. Talebelerin elbisesine, gömleklerine yazmış kitaplarına. Adamda kafa var. Başka türlü sorunu çözmüş. Evlenmemiş bir Müslüman. Tabii tam evlilik çağında kendini cihadın ortasında bulmuş, evlenememiş. Bu evlenmemek sünnete aykırı bir tutum ama evlenmeyen tek alim o değil. Meşhur muhaddis Darimi de bekardır. Meşhur müfessir Taberi de bekardır. Nevevi de bekardır. Bunların evlilikleri büyük ihtimalle kitaplarla falan olmuş olabilir. Arkadaşlar, İbn-i Teymiye'ye giriş yapalım. İbn-i Teymiye Arapçada deha bir adam. Sanki Arapçayı o kurmuş, yazmış gibi bir adam. Ama çok iyi İbranice biliyor. Çok iyi Latince biliyor, çok iyi Türkçe biliyor. Hakim Devlet Selçuklu diye Türkçe öğrenmiş. Yunan felsefesine cevap vereceğim diye Latince öğrenmiş. Ehli kitabın sapıklıklarını bizzat Tevrat'ın asıl nüshalarından çözmek için de İbranice öğrenmiş. Bu tabi onun Arapçasını zayıflatmamış. İlk yetişmesi Kur'an üzerinden. 7 yaşlarında hafız olmuş. 17 yaşına kadar Sahih-i Bukhari, Sahih-i Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, İbn-i Mace, Ahmet bin Hanbel'in Müsned'i, Darekutni'nin Sünen'i ve Tabarani'nin Mu'cemül Kebir'ini ezberlemiş. Ben şimdi tahminen söyleyeyim. Yani bunların her birini ortalama 5 cilt kitap kabul etseniz, Tabarani'ninki 30 cilt. Nasıl sayacağız bu ortalamayı, nasıl bulacağız? Yani bunlar yaklaşık 60-70 cilt, içinde 100 bine yakın hadis bulunan kitaplardır. Bu 100 bin hadisin içinde de hiç değilse 300-400 bin tane isim vardır. Bu isimler böyle alfabetik içine girmiş. Bu 17 yaşındayken İbn-i Teymiye'nin bir tür bilgisayar gibi bir kafaya sahip olduğunu gösteriyor. Niye Allah ne zaman ne lazımsa onu gönderecek ya? İbranice'yi çay içer gibi öğrenecek, Latince'yi de kahve içer gibi öğrenecek zeki kul yaratmış Allah Teala. 7 yıl Yunanistan'da kalacaksın, 7 yıl şurada kalacaksın, şu dili böyle öğren, dil öğrendin, dil bittikten sonra ömrün bitti zaten, gitti, yapacağın iş de bitti. 7 gün, 8 günde dil öğrenmiş adamlar. Yani İbn-i Teymiye bunun tek örneği değil. Arkadaşlar, İbn-i Teymiye'nin 67 yıllık hayatında 4 kalem var. Yani 4 işe imza atmış. Birincisi, yaşadığı zamanın alimlerinin aksine 21 yaşında siyaset kitabını yazmış. İslahur Ra'i ve Ra'iyye diye kitap yazmış. Yani yöneticinin ve yönetilenin düzeltilmesi diye kitap yazmış. Siyasete erken yaşlarda müdahale etmiş. Bu ömrünün sonuna kadar devam etmiş. Mesela Moğol tehdidine karşı gafil gezen Mısırlı Memlukileri ikaz etmek için kalkmış Mısır'a gitmiş. Allah'tan korkun, niye cihat orduları hazırlamıyorsun demiş. Hapsetmişler 2 sene. Sen böyle nasıl konuşursun kralımızla diye. Orada ilk hapis hayatı, Mısır'daki ilk hapis hayatı öyle başlamış. İkinci olarak İbn-i Teymiye toplumun yeniden nebevi kılık alması için bid'atlerin kökten kaldırılması gerektiğini düşünmüş. Bu da bid'atlerle savaş diye bir başlık açmışım değil mi? Bunun için pek çok alimin, hatta onun talebelerinin bile, yani çok üzerine düşmedikleri, hafiften aldıkları pek çok bid'at, İbn-i Teymiye'ye göre ölümcül suç. Biraz sonra konuşacağız inşallah. Bu da onun çok tepki görmesine neden olmuş. Hatta ve hatta ileri gittiği de olmuş. Şimdi onun gibi bir adamı ben tenkit ediyorum işte. Ahir zamanda bu. Yani çok da ileri gitmiş. Mesela mezarlara gidip görüyor, Şam'da görüyor ki Rafizi'nin biri gidip Medine'de para harcayacak yerde Şam'da Ehl-i Beyt'ten birinin kabrini ziyaret ederim diyor. Bu sözü söyleyene ne diyeceksiniz siz? Adam resmen kimle kimi kıyas ediyor. Normal bir türbe ziyaretini din olarak görüyor insana. Bu da tutmuş. Resulullah'ın kabri dahil kabir ziyareti bidattır demiş. Yani bir taşa bin taşla cevap vermiş. Bunun için de bir hapis yapmış tabii. Bunun için de 7 defa hapis hayatı, 30 yılda, 30 küsur yılda 7 defa hapis yapmış. Üçüncü olarak da arkadaşlar, Yahudi ve Hristiyanlarla ciddi savaşı var. Çok ciddi ama savaşı var. Dördüncüsü de batınilik ve rafizilik. Yani bugünkü anlamlarda söylememek için özellikle bu isimleri kullandım. Şii kökenli diyeyim ama Şiilik değil. Şiilik şimdi başka bir kalıpta. Rafizilik ve batınilik Şiilikten üremiş üç gruplar. Aşırı gruplar. Bunlara karşı ilk defa ordu kurulup savaşılması planını yapan İbn-i Teymiye'dir. Devlet adamlarını ikna etmiş. Bunları dağlarda kuşatıp vaazlar etmiş. İman etmeyenlerini öldürttürmüş. Yani hiç siyasetle ilgisi yok. Ama dili ve kalemi sayesinde ordular bunun emrine girebiliyor. Böyle bir yeteneği var. İbn-i Teymiye 4 şey. Bir, siyasetle ilgilenmek. Ki o zamanın alimleri efendim diyen alimler. Siyasetçiler efendim diyorlar. Bu Nasırüddin isimli vali bunu çağırıyor huzuruna. Diyor ki İbn-i Teymiye diyor. Duyuyorum ki sen iktidarı ele geçirme planları yapıyormuşsun. Bunun için böyle şu bidattır bu bidattır diyormuşsun. Diyor. O da diyor ki sen beni herhalde tanımıyorsun diyor. O zamanki en büyük ordu Moğol ordusu biliyorsunuz arkadaşlar. Çil sürüsü gibi dolaşıyorlar. Gittikleri yer onların oluyor. Bana bak demiş. Değil senin şu koltuğun. Hulaku'nun koltuğu bile iki kuruş etmez gözümde demiş. Sana göre put olduğu için bu puta tapanacağımı zannediyorsun sen demiş. Sen doğru söylüyorsun demiş. Kovmuş onun huzurundan. Biliyor çünkü. Siyasete ilgisi var ama üstten bakarak ilgi. Siyaset üstü siyasetçi durmuş. İkincisi bid'atlerle çok ciddi mücadelesi var. Çok ama dozunu bazen kaçırdığı denebilecek düzeyde ilgisi var. Üçüncü olarak da Hristiyan ve Yahudilere karşı bir cephe açmış. Bundan da ayrıntılar konuşacağız inşallah. Ve dördüncü olarak da Şiilikten kopup riskli hale gelmiş olan gruplara karşı büyük yatırım var. Arkadaşlar İbn-i Teymiye'yi 7 asırdır üzerinde kavga yapılan adam haline getiren şeyleri özetleyebilir. Bir, ihlaslı bir adam. Dünya ile ilgisi yok adamın. İhlaslı ve sözü senet olan adam. 20 yaşında söylediğini 30 yaşında da söylüyor. Hapse girerken ne söylüyorduysa çıkınca da söylüyor. Şartlara ve zamana göre konuşmuyor. Bunu da herkes adı gibi biliyor. Zaten İbn-i Teymiye esnek bir tip olsaydı etkisi uzun yıllar sürmezdi. İki, normların çok üstünde zeki bir adam. Bir şeyi iki defa duymuyor. Not tutmuyor. Gözünün gördüğünü ezberliyor, kulağının duyduğunu ezberliyor. Zekası çok ilerli. Üçüncüsü, cihadı teşvik ediyor, kendisi de cihad ediyor. Moğollara karşı cihad etmiş, Haçlılara karşı cihad etmiş, İç isyanlarda cihad ediyor. Ve bir başka özelliği İbn-i Teymiye zahit bir adam. Mala mülkte gözü yok. Babasından mal kaldığı halde onu talebelerine burs olarak dağıtmış. Ve bir başka özelliği, maalesef bu özelliği başının belası, çok sert. Merhametli ama çok sert. Mesela şimdi diyelim ki gerçek olarak söylüyorum, örnek anlaşılsın diye söylüyorum, birisinin abdesti hızlı aldığını görüyor. Normalde bir çocuğa nasıl söylenir bu? Böyle abdest aykırı denir. Büyük yaparsa bunu, bu sünnete ters denir. Bunu İbn-i Teymiye söyleyecekse eğer, şu şekilde söylüyordur. Sen ey ateşten başkasının o derisini yıkamayacağı adam, sen cehennemde mi abdest oluyorsun? Ne yapıyorsun sen? Bu yaptığın Resulullah'ın sünnetine ters değil mi? Hristiyanla farkın ne senin? En adil söyleyeceği sözler budur. Çünkü İbn-i Teymiye'nin sünnete aykırı bir şeye tahammül etmesini beklemek mümkün değil. Deli, sünnet delisi. Sünnetle delilmiş. Peygamber sevdası. Neredeyse peygamberde bile kusur bulacak hale getirmiş onu. Böyle yani mübalağıyla bunu söylüyorum. Bu tarzda şiddetli biri. Ağzı sert, eli sert. Biraz sonra tekrar gelecek inşallah. Biraz sonra havale ediyorum. Sıkışınca vakit bitti diyebilmek için tabii. Minhacü sünnesi var. Şiilere karşı yazdığı. Hazreti Ali'nin Ebu Bekir'den önce halife olması gerektiğini, Ebu Bekir'in yolsuz biri olduğunu, Ömer'in yolsuzluklarla iktidarını ayakta tuttuğunu anlatan meşhur Minhacül Kerame isimli bir kitaba karşı yazdığı Minhacül Sünnesi var. Yani orada bir şeyi anlatırken ya Firavun'u anlatıyordur ya Haman'ı anlatıyordur zannedersin. Yani çok enteresan, sert bir üslubu var. Ama arkadaşlar öbür türlü de ses getiremezdi şüphesiz. Herkesi Allah planına göre zamanında yaratmış. Yumuşak bir adam Şam'da kaybolur giderdi. İbn-i Teymiye arkadaşlar, Ebu Hanife'de, Ahmet bin Hanbel'de, Ebu Yusuf'ta, İmam Züfer'de, içtihad için hangi şartlar gerekiyorsa, İbn-i Teymiye o şartlara sahip bir müçtehittir. Bunu düşmanları da böyle kabul. Şimdi bunu benim başka fırkalardan olduğumu anlatmak için belge olarak bu sözümü kullanılacak ama ben Hanefi mezhebinin büyüklerinden onu görenlerin sözlerini belge olarak kullanıyorum. Müçtehittir diyorlar. Müçtehit hata etmez birisi değil ki. Onun müçtehit olduğunu söylemek, masum olduğunu söylemek, içtihat etti, içtihatlarında yanlışlar vardı. Ayrı bir konu. Ama müçtehittir. Onun İmam Züfer'den aşağı kalır bir yönü yoktur. Eğer Kur'an sadece mezheplerden birisinin kitabı ve diğerlerinin de o kitaba bakma hakkı yoksa ona bir diyeceğim yok tabi. Kur'an ümmeti Muhammed'in kitabıysa Ebu Hanife kadar İmam Şafii de ondan istifade etmiştir. O da müçtehittir. Zaten onlar biz müçtehitiz demediler hiçbir zaman. Sonraki nesiller müçtehit olduklarını anlatan İbn-i Teymiye de aynı şekilde müçtehittir. Zira yaşarken Şeyhül İslam diye adlandırılan tek alim İbn-i Teymiye'dir. Hayatında Şeyhül İslam unvanı verilmiş ona. Bizde verilmiş bir unvan ama resmi unvan olarak. Resmi unvan olarak kadronun adı Şeyhül İslamlık kadrosu. Oraya oturmuş, hak ediyor etmiyor öyle değil. İbn-i Teymiye 60 yaşına geldiğinde onu hapse atanlar tarafından Şeyhül İslam olarak tutanaklar tutuluyor. Takı gittiğin İbn-i Teymiye demiyorlar da Şeyhülislam takı gün İbn-i Teymiye atılmıştır hapsede. Tutanak tutuyor, zabıt tutuyorlar. Bir başka özellik İbn-i Teymiye'de bütün şiddetli sert ağzına, mantığına, kalemine rağmen ümmetin ashaba ve dört büyük imama karşı ağzından bal akan birisidir. Ne Ebu Hanife'ye, ne Şafii'ye, ne Malik'e toz kondurtmaz. Ahmet bin Hanbel'in mezhebinden yetişmiş birisidir. Ahmet bin Hanbel'in içtihatlarının çoğuna muhalefet etmiştir. Kendi içtihat etmiştir. Ahmet bin Hanbel'e toz kondurtturmaz ama. Yani kaba saba biri değil, şiddetli biri. Ve haksız biri değil. Bir başka özelliği kardeşler, İbn-i Teymiye sabır abidesi bir adam. İşkenceler, açlıklar, sefaletler hiçbir şekilde İbn-i Teymiye yıldırmamış. İbadetine çok düşkün birisi. İbadet ehli. Bu düşkünlüklerini de talebelerinden öğreniyoruz. sabrını, sebatını, ibadetini gösteren enteresan bir tespit var. Assaf isimli birisi, Hristiyan, Şam'da yaşıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sövmüş. Dört mezhebe göre Peygamber aleyhisselama sövmenin cezası ölümdür. Bu bunu anlayınca gitmiş valinin akrabalarından birine sığınmış. O da kendisine sığınan birini teslim etmeyi yakıştıramamış onuruna. Alavara dalavara bu adamı saklamış. İbn-i Teymiye'ye Assaf denen bakkal geldi peygambere sövdü deyince bu hemen valiye çıkmış. Sen Müslüman mısın demiş, Müslümanım demiş. Ne biçim soru bu? Senin iman ettiğin peygamberine sövülüyor ve senin akrabaların bunu kolluyor. Bunu çıkaracaksın meydana. Ya kolluyoruz işte, şartları kolluyoruz, hemen aşırı gitme abi filan. Klasik siyasetçi tavırlar hemen. Bu çıkmış camileri tek tek dolaşmış. Niye namaz kılıyorsunuz siz burada demiş. Peygamberinize sövülüyor. Sizin vergilerinize de korunuyor adam sonra demiş. Bakmışlar ki bu iş olacak gibi değil, hapsetmişler bunu. O da hapishanede. Es-Sarimul Meslul Fî Şâtimir Resûl diye büyük bir kitap yazmış. Şarkı 500 sayfa hacimli bir kitaptır. Ümmeti Muhammed'in ilk gününden o güne kadar Resulullah'a sövmenin hükmüyle ilgili verilmiş fetvalarını toplamış orada. Kütüphanesiyle beraber hapishaneye gittiği için tabi. Ya da CD'sini götürmüştür kütüphaneye. Hangisinde yani kütüphanede kalem yok, bir şey yok. Kafa kütüphane ama. Gittiği yere kafa olarak gidiyor. Orada talebeleri, yani ya da hapishanede kendisine talebe edindikleri, ya işte zamanla o adamın cezası verilirdi filan işte, aşırı gitmeseydin gibi diyorlar. Seyyid Kutup rahmetullahi aleyh diyor ki, bir mücahidin başına gelecek en büyük bela, kafirlerden darbe yiyince akrabalarının, arkadaşlarının ona sen de aşırı gittin demesidir diyor. Bunu duymak kafirin kurşunundan daha kötü, daha ağır diyor rahmetullahi aleyh. Orada arkadaşları böyle, ya işte sen de çok riskli sözler söylüyorsun deyince Mecmu'l Fetava isimli bir 34'lük fetvalar kitabı var onun. Orada cevap veriyor şimdi. Bu soruyu cevap veren diyor ki, ben neden korkayım ki diyor. Bu hapishanede öldürülecek olsam Allah'ın izniyle şehit olurum. Ve kıyamet gününe kadar müminler bana rahmet okurlar peygamberlerini savunduğum için. Ve beni öldüren herkes de meleklerin lanetine uğrar. Eğer bu hapiste sürekli kalırsam ben bunun şükrünü nasıl yaparım? Çok rahat ibadet ediyorum burada diyor. Ben geri kalan bahçem, medresem, malım, mülküm, dükkanım yok ki onlardan koptuğum için ağlayayım. Ama siz buraya girerken anahtarlarını yanına alamadığınız dükkanlarınızdan, evlerinizden korkuyorsunuz. Siz ağlayın, beni merak etmeyin. Bu kafadaki bir adama yapacak hiçbir şey yok arkadaşlar. Yine oradan İbn-i Kayyim el-Cevzi, onun yakın talebelerinden biri, o ona üstadım bunaldınız mı diyor filan, böyle bir soru soruyor. O da cevap verip diyor ki, yavrum diyor, düşmanımın bana yapabileceği hiçbir şey yoktur. Ben göğsümde cennetimi gezdiriyorum. Gittiğim yere cennetim benimle geliyor, ben ona gitmiyorum diyor. Ben ölürsem şehit olurum. Hapsedilir kalırsam Rabbimle halvet hali olur. Yani baş başa kalırım Rabbim. Bir teheccüd namazı gibi kabul ediyor hapishanede kalmayı. Kimse yok, sessizce Rabbiyle baş başa. Bu Şam'dan sürülürsem bu sefer de seyahat etmiş olurum diyor. Nitekim de Mısır'dan Şam'a kadar sürülüyor. İlk İbn-i Teymiye'nin idarecilerle sürtüştüğü ortam bu Assaf isimli Hristiyan'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sövmesi üzerine çıkan ortamdır. Arkadaşlar İbn-i Teymiye bu hapishanelerde dolaştığı günlerde dört büyük alim yetiştirmiş. 7-8 tane de büyük hadis alimi kadın yetiştirmiş. Talebeler arasında kadınlar da var. Zehebi denen meşhur muhaddis İbn-i Teymiye'nin çekirdekten yetiştirdiği talebedir. Mizzi denen meşhur bir muhaddis var. İbn-i Teymiye'nin talebesidir. Ve meşhur İbn-i Kesir, tefsiriyle ve tarihiyle meşhur olan İbn-i Kesir, İbn-i Teymiye'nin talebesidir. Ve İbnül Kayyim, İbn-i Teymiye'nin en değerli, onun mirasını en iyi taşıyan talebelerinden biridir. Arkadaşlar, iki sorunun cevabını vererek İbn-i Teymiye'yi konuşmaya devam edelim. Birincisi, Vahhabilikle İbn-i Teymiye'nin ne bağlantısı var? İkincisi de Selefilikle İbn-i Teymiye'nin ne bağlantısı var? Arkadaşlar, Vahhabilik Osmanlı döneminde, yani 200 senelik bir maceranın ürünüdür. Suriye'de yaşayan Muhammed İbni Abdülvehhab isimli Necid asıllı, akrabaları filan Necidli olan birisi, Osmanlı'ya karşı yürüteceği harekette en iyi desteği dinden alacağını bilerek yola çıktı. Osmanlı hilafetine karşı oluşturulacak bir sistem. Daha sonra bunu İngilizler yönettiler. Önce bu ıslah hareketi olarak çıktı. Şimdi Ahmet bin Hanbel'i örnek alsa, Ahmet bin Hanbel kendisini döven, kırbaçlayan halifeye hakkını helal eden ve onu mahkemeye bile vermeyen bir adam. Böyle bir Ahmet, kendisi Hanbeli. Ama Ahmet bin Hanbel'i örnek alsa istinad edeceği, dayanacağı bir tutum yok Ahmet bin Hanbel'de. Ebu Hanife'yi alamaz, Malik'i alamaz, Şafii'yi alamaz. Ebu Hanife kendisi, o da kırbaçlanarak hapishanede öldü. İmam Malik kırbaçlandı, siyasetçilerle direkt sürtüşmeye girmedi. İmam Şafii Yemen'den zor kendisini kurtardı, canını kurtardı, kaçtı. Bunun ideal alabileceği bir örnek ya da arkasına sığınacağı İbn-i Teymiye'dir. Onun için İbn-i Teymiye'den sonraki bütün ıslah hareketleri, kıyamlar bir tür İbn-i Teymiye'cidirler. İbn-i Teymiye'cilikleri İbn-i Teymiye'den daha iyi kullanabilecekleri bir malzeme olmadığındandır. Ama Muhammed bin Abdülvehhab bu yatırımı yapınca dünyanın en büyük petrollerinin üstündeki devletin sahibi oldu. İbn-i Teymiye ise açlıktan öldü gitti. Nasıl İbn-i Teymiye'ci, bunu anlamıyorum tabi. Sadece İbn-i Teymiye'nin kitaplarını basıp o petrolden rızık olarak insanlara hediye ettiler o kitapları. İbn-i Teymiye'yi 20. asırda Vahhabiliğin esası olarak görmek akıllı bir tutum olmaz. Ama İbn-i Teymiye'yi Vahhabiler ne kadar kullandılar, hala kullanıyorlar. Çünkü dediğim gibi Ebu Yusuf'u kullanamazsın. Seyyid Kutup'u da kullanamazsın. Çünkü Seyyid Kutup, aslında Seyyid Kutup işlerine gelir. Seyyid Kutup'ta da tenkide, Seyyid Kutup da İbn-i Teymiye'den etkilenmiş biri. Seyyid Kutup mesela, nerede bir adam hareketliyse İbn-i Teymiye'den etkilenmiştir o. Etkilenmemesi çok zor. Çünkü İbn-i Teymiye müceddit bir adam. Yani uyuşukluğu kaldırmaya çalışmış bir adam. Kıyamete kadar, her uyuşukluktan sonra İbn-i Teymiye insülün gibi gelecektir karşına. Bir ilaç türüdür İbn-i Teymiye. Fikirleriyle ya da onu baz alıp kendin fikir üreteceksin. Fakat İbn-i Teymiye'nin arkadaşlar Vahhabiliğe benzetilmesi bence batıl bir şey. İbn-i Teymiye'nin zühdü ile alakaları yok. İbn-i Teymiye'nin fıkhı ile alakaları yok. İbn-i Teymiye'nin cihadı ile alakaları yok. Bir defa İngiltere'nin talimatıyla kurulmuş bir devlet, o devletin altyapısısın sen. İngiltere'nin Haçlı ordularına karşı kılıç kullanmış bir İbn-i Teymiye'nin uzantısı olamazsın sen. Suistimal edersin bu ismi, ayrı bir konu. Selefiliğe gelince, Selefilik kardeşler, ümmeti Muhammed'in ashab-ı kiram ve tabi'in nesline bağlı olmak demektir. Selef onlar. Selef, ashab-ı kiram ve tabi'in neslidir. Bir insan, ben ashab-ı kiramın izinden gitmek istiyorum diyor ve samimi bir şekilde bunun için çalışıyorsa selefidir. Eğer buysa selefilik, İbn-i Teymiye bal gibi selefidir. Ciddi bir selefidir. Ayıp mıdır ashab-ı kiramı taklit etmek? Hasan Basri'yi sevmek ayıp mıdır, onu bilemiyorum. İdrak ve basiret meselesi bu. Ayıp da olabilir yani. Ayıp da olabilir. Kardeşler, İbn-i Teymiye selefi mantıklıdır. Bunu kimse inkar edemez. Ancak İbn-i Teymiye bu mantığında partisinin tüzüğüne uygun olmak için, meşhur olmak için gibi dertlerle değil, İçtihadı ona bu yolu göstermiştir. İnsanlar şu tarikat, bu mezhep diye diye bölündü, parça parça oldular. Bana Kur'an yeter, bana sünnet yeter diyen bir anlayışı vardır. İbn-i Teymiye eğer Bu dili kullanırken, yani bu şiddeti gösterirken edebiyat yapmayı bilseydi, bugün dört mezhebinde bütün asırlarda hürmetle andığı biri olurdu. Dili çok sert, hırçın bir dili var. Ahmet Faruk-u Serhendi, yani İmam Rabbani, İbn-i Teymiye ile karşılaştırıldığında yöreleri değişik. Biri Şamlı, biri Hindistanlı. Biri bir sülale, öbürü bir sülaleden geliyor. Onun dışında metotları, hareketleri aynı. İbn-i Teymiye de İbn-i Arabi düşmanıdır. İmam Rabbani de İbn-i Arabi düşmanıdır. Tam Türkçesiyle başlarım senin fususul hikeminden. Başlarım diyen bir adamdır Ahmet Faruk. Yani İbn-i Arabi'ye karşı başlarım diyen biri. Futuhat-ı Mekkiye diye kitabı var İbn-i Arabi'nin. Bana ne senin Mekki kitabından, medeni şeriatı getir bana diyor. Adamı Medine'nin dışında görüyor. Şeriat dilinde bunun ne anlama geldiğini hepimiz biliyoruz. Yani İbn-i Arabi ile savaştı. Bu savaşı İmam Rabbani de yaptı. Ama İmam Rabbani tasavvuf terbiyesi görmüş bir insan. Yani mum elinde yansa elim yanıyor demeyen bir tip. İbn-i Teymiye ile İmam Rabbani arasında bir fark yok. İmam Rabbani Hanefi mezhebindendir. İbn-i Teymiye Hanbeli ekolden gelmiş birisidir. Ama her halükarda ikisi de müceddit güçte insanlardırlar. Allah ikisinin de amelini kabul buyursun. Arkadaşlar, İbn-i Teymiye'ye, şimdi ben İbn-i Teymiye'yi anlattım, övdüm, yani belki de yerdiğimi de düşünen olur. Ama insanlar tek kalıplı bir gözle bakınca kimi anlatsan ona itiraz edebiliyorlar zaten. Çok önemli değil. Allah-u Teala'nın ne hangi sözden razı olacağını, hangi sözden hoşlanmayacağını bakmak zorundayız biz. Ama buna rağmen aklımızda olsun. Hanefi ulemasının en büyük muhaddislerinden olan Ayni ve Ali Hülkari İbn-i Teymiye hayranıdırlar. Bu nedenle hadis konusunda Hanefi mezhebinin yetiştirdiği en büyük iki muhaddis, İmam-ı Azam'dan sonraki nesilde en büyük iki muhaddis Ayni ve Ali Hülkari'dir. Bunlar hadis tasihi ve tasayifi konusunda güçlü isimler. Bu İbn-i Teymiye savaşçılığı yapanlar hayatta bunları alimden saymazlar. Bir kusur da bulamıyorlar bunda. Tek kusurları, mesela Ali Hülkari diyor ki, Allah'ın hiçbir asırda benzerini yaratmadığı bir adamdır diyor. Takvasına hayranlar, zühdüne hayranlar. Zaten İbn-i Teymiye, biraz sonra örnek vereceğim, üç konudaki görüşleri olmasa İbn-i Teymiye'nin takvasına herkes hayran. Zavallı bülbül dilinden çekmiş ne çektiyse. Mesela Suyuti, İbn-i Hacer, bunlar hayranıdırlar. Bunlar da hayranıdır. İbn-i Hacer hadis ilminde zirve bir insan. Suyuti, Ümmet-i Muhammed'in büyük adamlarından birisi. Arkadaşlar, üç fıkhi fetvası İbn-i Teymiye'yi hapse düşürdü. Üçünden de hapse alındı. Üçüncüsünde de hapishanede şehit oldu. Birincisi, İbn-i Teymiye bir insanın üç talak hakkını da birden kullanmasının mümkün olmadığını söylemiş ve dört mezhebe aykırı davranmıştır. Dört mezhebi de yok saymıştır bu konuda. Ama çok enteresan, Kur'an'a dayanıp bunu yapmıştır. Dört mezhep de Hazreti Ömer'in içtihadına binaen, ümmetin maslahatını koruyarak bu içtihadı gösterdi. Der ki el hak, dört mezhebin yaptığı %100 mübarek bir işti. İbn-i Teymiye maslahat muslahat için şey yok, Allah'ın şeriatında böyle bir hüküm yok. Yani bir insan 3'ten 9'a kadar filan boşadım deniyor ya, 30'a kadar bile boşasan bir talak sayıyor bunu. Şimdi İbn-i Teymiye öcü möcü ama karısını boşayan herkes İbn-i Teymiyecidir arkadaşlar. Hemen öyle bir İbn-i Teymiyecilik çıkıyor ki aslında içtihat varmış bu konuda deniyorlar. Mesela Türkiye'de Diyanet İşleri Müftülükler İbn-i Teymiye'ye göre fetva veriyorlar. İbn-i Teymiye nasıl adam dedin mi de ne dedikleri bildiğimiz bir şey. İkincisi arkadaşlar, talak üzerine yemin yoktur diyor. Bu da nedir? Yani bunlar İbn-i Teymiye'yi öldüren suçlar. Ve İbn-i Teymiye'yi zındık, kafir. Mesela adam kitap yazmış, İbn-i Teymiye'ye Şeyhülislam diyen kafirdir demiş. Kitap yazmış bu konuda eski ulemadan. Bunun sebebi ne? Bu bahsedeceğim şey. Mesela adam diyor ki karısına, sen bir daha abinlerin evine gidersen boşsun. Buna talak yemini deniyor. Adam vallahi billahi der gibi bunu söylüyor. İşte şunu yaparsa, mesela bir daha ben şunu yaparsam karım boş olsun. Boş sözler ama dört mezhebe göre bunun gerçekleşmesi halinde kadın otomatik boş oluyor. Böyle bir fetva var. Dört mezhebin uygulaması bu cumhurun, yani ümmeti Muhammed'in içtihad eden alimlerinin göre. İbn-i Teymiye bunu da yok saymış, böyle bir şey olmaz demiş. Üçüncü fetvası da kabir ziyareti yoktur diye bir fetva vermiş. Yani bunu niye dediğine dair ayrıntılara maalesef giremeyeceğim. Bu söz çıkınca da Şam Kalesi'ne hapsedilmiş. O hapisle beraber de ahirete intikal etmiş. Bu konularda daha sonra onlarca kitaplar yazıldı. Onlarca doktora tezleri hazırlandı. Yani İbn-i Teymiye'nin bu sözleri dediğim gibi evirip çevirip söyleseydi başına hiçbir şey gelmeyecekti. Adamda o yetenek yok. Öyle bir düşünmeye, konuşmaya vakti yok zaten. Bir cümlelik cevaplar veriyor, bir cümlelik cevaplar bitiriyor. Kardeşler, İbn-i Teymiye aslında gönüllerde bugüne kadar taşıyan şey Minhacü's Sünne isimli kitabıdır. Tam anlamıyla Nedvi'den özetleyerek söylüyor. Ebu Hasan el-Nedvi rahmetullahi aleyhin ifadeleri kullanıyorum. Çok özet olarak ifade edeyim. Şiilerden biri Minhacül Kerame ve Ma'rifetül İmame isimli bir kitap yazmış. Bu kitabın özeti şu. Ali'den önceki halifeler hırsızdırlar, haksızdırlar, gaspçıdırlar. Ashab-ı kiramın ehli beyti sadece Müslümandır, dindendir, gerisi değildir. Yani 120 bin yerden sahabi siliyor. Kitabın özelliği bu. İlk üç halife katli vacip insanlardır. Bakma böyle durdular. Ve ashab-ı kirama sövmek caizdir. Biz kiram diyoruz tabii. O as peygamberin adamlarına diyor. Bunu yazdı. Bu kitap Şam'a ulaştı. Şam'a ulaşınca Nedvi'nin tespitlerini söylüyorum. Nedvi'nin kanaatini söylüyorum. Bu adama cevap verilmemesi halinde ehli sünnet denen kitlenin en fazla 50 yıl sonra yok olacağına karar verilmiş. Ama kitap güçlü bir kitap. 4 ciltlik dev bir kitap. Adam susturmuş. Ebu Bekir, Ömer, Osman gitmiş. Dinden gitmiş. Bu ne demek biliyor musunuz? Aynı zamanda Ebu Hureyre'den, Enes İbni Malik'ten itibaren de bir sürü sahabi gittiği için Buhari de gitmiş. Müslim de gitmiş. Dolayısıyla din gidiyor 50 sene sonra. İbn-i Teymiye'yi hem hapse atmışlar hem de bu kitabı götürüp buna Allah rızası için cevap versene demişler. Çünkü kuyumcu o. İbn-i Teymiye 6 ayda aynı kitabın hacmi kadar Minhacü's Sünne en-Nebeviyye diye meşhur kitabını yazmış. Bu kitap arkadaşlar, ashab kimdir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ehli beyti kimdir? Hulefai Raşidin kimdir? Ebu Bekir'i, Ömer'i, Osman'ı, Ali'yi niye seviyoruz? Ümmeti Muhammed ashab-ı kirama karşı hangi tavırlar takınmalıdır konusunda kendinden önceki ve kendinden sonraki bütün kaynakların sultanı haline gelmiş. O günden sonra İbn-i Teymiye'nin düşmanları bile bu büyük iyiliğine karşı ya da Allah'ın ona bu kudreti lütfetmesine karşı teslim olmuşlar. Ama İbn-i Teymiye öldükten sonra bu iş anlaşılmış. Hapishanede şehit olmuş çünkü. Arkadaşlar, Minhacü's Sünne üzerinde durmayı düşünüyordum. İnşallah onun için müstakil bir Minhacü's Sünne'yi tanıyan, orada kullandığı kavramlar. Yani sataşma sanatı diye bir sanat üretmiş orada. Kendi kendine. Arapçayı dehşet bir şekilde kullanıyor. Yani mesela orada Şia'nın Hazreti Ali'yi göklere çıkarırken bu işi daha önce yapan Hristiyanlardan öğrendiler diyor. Ve bunu ispat ediyor. Yani Hristiyanlar nasıl İsa Aleyhisselam'ı yerli yersiz yücelttiler. Yani genel olarak söylüyor bunu. Cümlelerinde de var zaten. Hristiyanlık bu yola nasıl düştü? Şeytan onlara nasıl İsa Aleyhisselam'ı ilahlaştırdı? aynı taktikleri Hazreti Ali için nasıl kullandıklarını anlatıyor. Ve Şiilerin de bir kısmının insafa gelmesine sebep olmuş. Ama arkadaşlar bir şeyi anlatmadan geçsem haksızlık olur. Bu kitap çok kötü yankı bulmuş Şiilerde. Bir arkadaşım İran'da uzun zaman bir şirketinden dolayı kaldı. İlim çevrelerinde falan oturdu dedi. Bir enteresan bir şeyle karşılaştım dedi. Bir Şiiler atak yapacakları zaman işte oğlum askerden gelirse falan. İşte biz ne diyoruz mesela? Koç keseceğim. Onlar derlermiş ya Rabbi filan işim olursa iki tane minhac-ı sünne alıp yakacağım senin rızan için. Derlermiş. Yani böyle bir esprisi de var bunun. Ne kadar doğru olduğunu bilmiyorum. Böyle kitaplarda görmedim bunu ama kitabı görünce iki tane yakmakla da bitmeyeceği anlaşılıyor. Yani iki tane de yakma ve on tane de yaksan bitmez. Çünkü müessir bir kitap. Allah rahmet eylesin. Arkadaşlar kısa başlıklarla İbn-i Teymiye neden hedef tahtasında kaldı? Hala niye kurtulamadı zavallı? Hala niye insanlar Vahabilere sataşacak İbn-i Teymiye sataşıyorlar? Yani adamın hoşuna gitmeyen fetva verdin İbn-i Teymiye'ci misin? Diyorlar. Neden? Arkadaşlar bunun yaşadığı zamandaki en büyük nedeni İbn-i Teymiye Resulullah'ın adamı, halk adamı. Camilerden başka sığınağı yok, evi yok, barkı yok. Onunla uğraşanların hepsi resmi din görevlisi hocalar ama. Burada bir fark var. Mer'i sistem Haçlıların, Moğolların istilası, Batınilerin, Rafizilerin istilası altında. O sistemin resmi görevlileri İbn-i Teymiye düşmanı. Ümmetin halinden kanlı gözyaşları akıtan İbn-i Teymiye kötü adam. Bir, uzatmayacağız. İki, arkadaşlar dehalığın şartlarından biri çok tenkit görmektir. Sıradan adam deha olmaz zaten. İbn-i Teymiye deha bir adam. Yani dini kötü diyelim, takvası kötü, aklı çok adamın. Zeki. Yani ezber bildiği kitaplar böyle 10 cilt, 20 cilt değil arkadaşlar. Canı sıkılınca kitap ezberliyor adam. Dinlenmek için kitap yazıyor. 500'e yakın kitabını olduğunu söylüyor İbn-i Kayyım. Kayıp 150 civarındaki şu anda elimizde var. Hapishanelere falan gidince yanmış, yıkılmış kitapları, kaybedilmiş. Yani adam yoruldukça kitap yazıyor. O kitaptan yorulunca okuyor 5-10 cilt. Bir gecede 10 cilt kitap okuyor adam. Lambası yok, bir şeysi yok. Güneş ışığında, ay ışığında kitap okuyor. Deha. Deha olmanın bedeli var arkadaşlar. Üçüncü özelliği gerçekten İbn-i Teymiye zamanının alimlerinin belası oldu. Ne güzel basma kalıp ifadelerle caizdir değildir işi bitiriyorlardı. Mesela arkadaşlar çok enteresan. Burada zikretmek istemiyorum. Moğolların, Haçlıların geldiği zamanlarda İbni Haldun de vardı. Ama İbni Haldun'un bir refleksi yok bu olaylara karşı. Sosyolog kafasıyla bunları çözmeye çalışmış. Onun için Avrupalılar İbni Haldun'u çok severler. Yani bu onun tenkidi için söylediğim söz değil. Gerçeği söylemek lazım. Hani onun İbni Teymiye'nin zamanında da nerelere kaçalım, nasıl kurtulalım Moğollardan denirken İbni Teymiye nerede karşılayalım bu adamları demiş. Nere kaçalım da nerede karşılayalım arasında çok fark var. Biri kitap yazarak cihad ettiğini düşünmüş. Öbürü de akşam yazdık kitabı gündüz de cihad edelim demiş. Başının belası yani çomak sokmuş arı kovanına. Zehirli mehirli bal üretiyormuş bu adamlar çomak sokmuş. Çomak sokunca da arılar bunu sokmuş. Dördüncü özelliği arkadaşlar İbn-i Teymiye sert dilli bir adam. Yani minhac-ı sünnesini bugün de böyle teberrüken bir bakayım dedim. Yani biraz hoşlanıyor insan böyle kavga gibi okuyorsun kitabı. Yani diyecek ki sonunda bu sünnete aykırıdır. Vay sünnet tanımaz hain sen deccal mısın nesin diye başlıyor. Der-u te'arudur akli ve nakl diye bir kitabı var. 4 ciltlik muhteşem bir şey. Akılla vahiy sürtüşmez kitabın Türkçesi bu. Bunu anlatıyor. Akılla vahiy sürtüşmez. Sürtüştüğü zaman ya diyor bu vahiy değildir, mevzu bir hadisi sen esas almışsındır. Niye aklıma uymuyor diyorsun. Ya da senin aklın sarhoş aklıdır diyor. Ama bunu ben böyle kabaca söylüyorum, o ispat ediyor. O kitabının girişine bakıyorsun, normal besmele hamdeleden sonra kavga cümleleri başlıyor. Adam, 4 duvardan kuşatılmış zamanın adamı. Edebiyata vakit yok, şiire vakit yok. Hiç şiirine rastlanmamış mesela. Şiirden anladığı belli, Çünkü şairlerden alıntılar yapıyor. Şiiri yok adamın. Şiir bir zevk işi. Yani oturup akşam çay içerken şiir yazılır. Bunun şiir yazılır hali yok. Mücahit, müttaki bir adam. Kılıcı gibi de dili var. Allah rahmet etsin. Beşinci özellik, ana konu arkadaşlar. Muhiddin İbn Arabi karşısına almış. Muhiddin İbn Arabi kim karşısına aldıysa sürünmüş. Neden sürünmüş? Çünkü Muhiddin İbn Arabi kimsenin anlamadığı şeyleri söyleyip gitmiş bu dünyadan. Mustafa Sabri Efendi rahmetullahi aleyh Mevkıful Akl isimli eserinin başında diyor ki benim babam Tokat'ta diyor caminin bahçesinde Muhiddin İbn Arabi'nin söylediği sözlerden sadece bir tanesini söylese zındık diye öldürülürdü diyor. Muhiddin İbn Arabi söyleyince nasıl takva oldu bu sözler diyor. Nasıl hikmet oldu bunlar? Bu şeytanın tuzağı değil de nedir diyor. Konevi denen zat da gelip bunları felsefeleştirmiş, kökleştirmiş. İnsanlar muamma şeylerin üzerinde hoşlanırlar durmaktan. Zehebi bir kere daha ondan nakil yapalım diyor ki Allah'a yemin ederim diyor. Müslümanların hepsi inek çobanı olup sadece namaz kılacak kadar Fatiha ve iki tane sure bilip namaz kılacak kadar ilimleri olacak olsa şu adamın kitaplarını okumalarından daha iyidir bence diyor. Muhiddin İbn Arabi'nin Fususül Hikem Futuhatül Mekkiyesini filan kastederek söylüyor. Neden? Çünkü yani bunlar ümmeti Muhammed'in başına sorun oluşturdu. Yalnız arkadaşlar burada bir şeyin üstünü ve altını kenarını çizelim. İki türlü tasavvuf var. Bir zaviyelerde tekkelerde kendini Allah'a vermiş ibadetle meşgul olan tasavvuf var. İbn-i Teymiye bunu öve öve bitiremiyor zaten. Abdülkadir Ceylani dedin mi ağzından ballar akıyor. Bir de masa başında tasavvuf var. Hallaç'la başlayan, Muhiddin İbn Arabi ile resmileşen, Konevi ile sistemleşen masa başı tasavvuf var. Yani Yunan felsefesini şeriatın özü haline getiren, felsefeden kaynaklanan tasavvuf var. İbn-i Teymiye'nin savaştığı tasavvuf bu tasavvuftur. Ama bu ayrımı yapmadan İbn-i Teymiye'nin tasavvufla, zikirle mücadele ettiğini söylediği zaman insan iftira etmiş olur. Hesabını verir kıyamet günü. İbn-i Teymiye evet karşısına tasavvufu aldı. Ama masa başında Muhiddin İbn Arabi'nin yazdığı tasavvufu karşısına aldı. İbn-i Teymiye mesela mezarlara gidip ey buradaki veli beni mağfiret et günahlarımı affet diyenin bulunduğu zamanda yaşamış. Müşriktir bunu diyen diyor. Şimdi de fetva budur. Bir insan bir sahabinin kabrine gidip işte ey sahabi filan affet beni günahlarımı affet dese bu cümle Allah için söylenir. Fetvasında belki 100 yerde bunu söyleyene müşrik olduğuna dair fetvası var. Aynı şekilde mesela onun zamanında eğer henüz kemale ermediysen türbe ziyaret etmen, hac etmenden eftaldir diye fetva vermişler. Var mı böyle bir şey? İslam'ın 5 esasından birisini sen filanca alemin kabrine gitmekten daha basit görüyorsun. Bunu diyen neler diyor bir görseniz müşrik filan en hafif kelimesi. Basıp döşeniyor. Yani İbn-i Teymiye'nin yaptığı düşmanlığın kökünde bu var. Mesela şeyhlerin gaybı bileceğine, uluhiyete ait sırlara vakıf olduklarında, fena fillah olduğuna inanılmasını şirk görüyor. Yani tesbih çeke çeke sonunda sen de Allah'ın bildiklerini biliyorsun. Allah'ta kayboluyorsun demek, bu manaya geliyorsa buna da basıp kalayılıyor. Ama nasıl? Bunu cihat olarak, bunu öldürmeyi cihat görüyor. Bunu öldüren gazidir demeye getiriyor. Aynı şekilde beni kurtarırsa şeyhim kurtarır. Allah'ın işi değil bu diye. Allah'tan başkasından yardım görmeyi bu boyutta dua, maddi yardım değil de bu boyutta göreni de müşrik olarak görüyor. Yani İbn-i Teymiye tasavvufun bir kitlesini karşısına almış. Ama bu bizim şimdi Yunus Emre olarak gördüğümüz veyahut da filan dağda filan tekkede insanlara Kur'an öğreten tasavvuf ve şeyh değil arkadaşlar. İslam alemini gezip görmediyseniz bilemezsiniz. Hala gözlerimle gördüğüm şeyi söylüyorum. İnsanlar kıbleyi bırakıp mezardaki sandukaya karşı namaz kıldıklarını gözlerimle görüyorum. Gördüm. Yani buranın kıblesi bu adamdır diyor. Orada adam var mı yok mu belli değil. Gerçekten orada bir yatan var mı? Veli midir, deli midir belli değil. Adam gelmiş. Yani böyle bir itikat sıkıntılarına karşı İbn-i Teymiye, müceddit adam, imanı, akideyi ashab-ı kiramın düzeyine ve zamanına taşıma mücadelesi yapıyor. Mesela İbn-i Teymiye kazara senin ashab-ı kiramdan daha değerli birisi olur diye bir cümle ağzından çıktıysa, ya da senin okuduğun kitabın kenarında gördüyse ki Ebu Bekir'den, Ömer'den, Osman'dan, Ali'den iyidir filanca, gittin. Sana ne diyeceğini Allah'tan başkası bilemez. Ashab-ı kirama toz konduran İbn-i Teymiye'nin girdiği diyara giremez. Ama ashab-ı kiram da kendilerini böyle görüyorlardı. Peygamber Efendimiz de benim ümmetimin en hayırlısı bu insanlardır diyordu. Ama her halükarda İbn-i Teymiye'nin özellikle dört halifeyi diline dolayana karşı affı yok. İbn-i Teymiye arkadaşlar, kısaca özetleyecek olursak, zamanının gereklisi bir adamdı. Şimdi ne kadar uyarlanabilir, bu zamana ne kadar uyarlanabilir bilemiyorum. Ama zamanının gereklisiydi. Her insan gibi, her alim gibi yanlışları da oldu. Hatalar da yaptı. Sahih dediği hadislerin zayıf çıktığı oldu. Bu hadis zayıftır dedi, hadis sahih çıktı. Yanıldı. Ne masumdu, ne melekti. İbn-i Teymiye gelmiş geçmiş insanlardan birisidir. Zamanındaki rolünü oynadı. Haçlılara karşı ümmeti Muhammed'i şuurlandırdı. Ümmeti Muhammed'e örnek oldu. Biz onun güzelliklerini alıp, mesela Kur'an'a bağlılığını, sünnete bağlılığını, ümmeti Muhammed'in Kur'an ve sünnetten kaynaklanan içtihat erbabı yetiştirmesindeki arzularını, ashab-ı kiram sevgisini, ashab-ı kiramın fitnesine bulaşmamayı ve benzeri sözleri İbn-i Teymiye'den alıntılasak, İbn-i Teymiye bizim için iyi biri olur. Ama İbn-i Teymiye diye İngilizlerle işbirliği yapmış bir kitleyi görürsen sen, İbn-i Teymiye diye ana baba hukuku tanımayan iki tane serserinin oluşturduğu bir derneği İbn-i Teymiyeci zannedersen, yani İbn-i Teymiye'nin kitabı orada var diye mesela filan radikal grup İbn-i Teymiye okuyorlar. Bu İbn-i Teymiye böyle. O filan grup Ramazan'da da mukabele okuyorlardı. Kur'an'ı da mı sileceksin kültürden? Yani İbn-i Teymiye'nin ne suçu var onların okuyorlarsa? İbn-i Teymiye kesinlikle masum değildi. Benim gibi bir adamın bile onun emsallerinden yaptığım alıntılarla yanlış olduğunu ya da yerinde olmadığını düşündüğüm sözleri var. Melek değil yani, masum. Böyle bir iddiası yok zaten. Kendisini değerlendiren sözleri var. Çok yaygın yani, aşağı yukarı 150 cilde yakın kitabı var piyasada. O sözlere bakıyorsun, kendisini ilahlaştırmıyor, abartmıyor. Zavallı bir Allah dostu olarak görüyor. Dostu olmaya çalışan biri olarak görüyor. Ama düşmanlarına karşı haşin bir adam. Onun düşmanı kim? Haçlı. Berbatlık burada zaten. Haçlılar, Moğollar, Batıniler, Rafiziler, tasavvuf erbabı. Bunlar da sünnete ters davrandıkları zaman bunun düşman listesinde. Normalde alimler de tasavvufun, rafiziliğin, batıniliğin yanlış yönlerine müdahale ederler, ediyorlar nitekim. Mesela biraz önce örnek verdim. Ahmet Faruk Serhendi de tasavvufa sataşıyor. Bu böyle şey olur mu? Allah'ın şeriatını takmayan tasavvuf olur mu diye İmam Rabbani söylüyor. Ama söylemekten söylemeye fark olmasından çıkıyor bunlar herhalde. Allah bize de Allah için, din için, şeriat için çalışıp gayret eden şuurlu bir anlayış, idrak lütfetmesini niyaz ediyorum. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Elhamdülillahi rabbil